Ayrım 10.
Şık giyimli beyler inmeye başladılar. Jileleri ve rengarenk kravatları ile oldukça seçkin bir görünümdeydiler. Cricket McGuire aynı trenden güçlükle inebildi. Sabah treni yolcuları arasından sıyrılarak adeta bacaklarını sürttü ve sendeleyerek kendini garda bir köşeye zor attı. Ardından boğuk bir öksürük nöbetiyle ortalığı inletti. Sen Antuanlılar belki de bu denli kuvvetli bir öksürük daha işitmemişlerdi. Aynı saatlerde başka bir nedenle Nöses hayvan yetiştirme çiftliğinin ve büyük bir otlağın sahibi olan Curtis Redler de garda bulunuyordu. Redler sabah erkenden kalkarak çiftliğine en yakın istasyona Rapid Su'da gitmek için gelmişti. Halinden epey zor durumda olduğu anlaşılan yolcunun yanına yaklaşarak o yörenin şivesine kaçan bir dille "Tren tuttu galiba" diye sordu. Eski jokey, sabık orta siklet boks şampiyonu, halen şampiyona müsabakalarında tüyo vermek işiyle uğraşmakta olan ringlerin sadık ayrılmaz parçası, bitik sporcu Cricket McGuire, ateş saçan bakışlarını onunla ilgilenen bu adama yöneltti. Hırıltılı genizinden çıkan boğuk sesiyle "Rahat bırakın, bir şeyim yok" dedi. Çok geçmeden ikinci bir öksürük nöbetiyle sarsıldı ve önünden geçmekte olan yük arabasına sendeleyerek zor tutundu. Redler, alacalı renkli, hasır şapkalı, parlak pardösülü, sarı pabuçlu ve pürosu elinde iki büklüm yük arabasına dayalı bu adamın sakinleşmesini bekledi. Öksürük nöbeti biterken de sordu. "Kuzey treninden mi indin? Maç için buradasın herhalde." "Maç ha," dedi McGuire sinirli bir ifadeyle. "Sakın maçtan söz etmeyin. Zira bu bir çeşit morfin enjeksiyonu. Korkun yemek öncesi bir kaşık ilaç alması gibi bir şey. Alıyorsun ve derhal uykuya dalıyorsun." "Maça? Ne maçı?" Biraz soluklandı ki yeni bir öksürük nöbetine tutuldu. Sonra içindeki hayal kırıklığını dökme fırsatını yakalamışçasına konuşmasını sürdürdü. "Beşe bir verilen bu bahse kim olsa katılırdı. Tam tamına 100 bilet için bahse girdim. Korkun rakibi önünde 3 round kalamayacağını düşünerek. Son kuruşuma kadar her şeyimi bu uğurda ortaya döktüm. 37. caddedeki gece kulübünde Jimmy Delaney'den tüm biletleri temin ettim ve sonuç ne oldu? Tesadüfi bir yumrukla maçın akışı değişti. Söyle ben ölmeyeyim de kim ölsün ha?" "Tabii," dedi Redler. "Kaybetmek olasılığını da düşünmek gerekirdi. Hadi oğul kalk ve otele git. Kötü öksürüyorsun. Git de biraz dinlen ha." Kafasını iki yana sallayarak "Ciğerlerim hasta," dedi McGuire. "Vera, doktor kendime iyi bakarsam 6 ay, en fazla 1 yıl ömrümün kaldığını söylüyor. Biraz toparlanmam ve iyileşmek istiyorum. İşte bu yüzden de 5'e 1 bahse girmiştim. $1000 olan kıyıdaki köşedeki toplu paramı bu işe yatırmıştım. Kazansaydım Delaney'den büyük para alacaktım. Kim bilebilirdi ki ilk roundda iş böyle bitecekti?" Redler karşısındaki ince ve kuru silüete baba şefkatiyle bakarak "Gerçekten kuvvetli bir vuruştu," dedi. "Hadi doğru otele git ve bir an önce dinlen," diye ilave etti. "Hangisine gideceksin? Menger, Maverick?" "Neden Carlton ya da Waldorf Astoria olmasın?" dedi sinirli gülümseyişiyle McGuire. "Size iflas ettim diyorum. Tek bir kuruş var cebimde. İşte onun adı gazete alıyorum. Ve tamam o da bitti. Oysa yatımla şöyle bir Avrupa gezisi yapmak hiç fena olmazdı." Son kuruşuyla aldığı gazeteyi okumaya başladı. Günün konusu ana haberdi gazetede. Gazeteciler haberi allamış, pullamış, bir güzel döşemişlerdi. O da satırları büyük bir dikkatle tekrar okudu, yorumladı, kendi fikirlerini söyledi. Curtis Redler ise cebinden çıkardığı altın saate bir göz attı ve elini McGuire'ın omuzuna attı. "Kalk oğul, trene binmemiz için sadece 3 dakikamız var," dedi. McGuire afallamıştı. Yüzünden belli belirsiz acı bir gülümseyiş geçti, yüzü bulutlandı adeta. "Sakın benim bir kumbaram ya da bozdurulacak bir çekim falan olduğunu düşünmeyesiniz. Size az önce de söylediğim gibi meteliğim yok. Durumumu olduğu gibi aktarabildim umarım. Seni çiftliğime götüreceğim," dedi Redler. "Ve sen iyileşinceye kadar orada kalacaksın. Ben senin 6 aya kadar sapasağlam olacağından da eminim. Hadi kalk." McGuire'ın koluna girdi ve onu trenin olduğu yöne doğru adeta iteledi. "Hey durun," dedi McGuire. "Size tekrar söylüyorum. Size verecek tek bir kuruşum bile yok. Para vermek de ne demek oluyor dedi Redler, şaşkın bakışlarını McGuire'a döndürerek. İkisi de bir an göz göze geldiler. Bakışlarındaki dostça pırıltılar birbirini buldu. Kafalarından geçen düşüncelerin ne olduğu ise henüz belli değildi. Lapid Sud yolcuları yan yana oturan bu iki zıt kişinin nasıl olup da birlikte yolculuk yaptıklarını merak etmekten kendilerini alamadılar. McGuire oldukça uzun boylu bir adamdı. Yüzü Japon-İrlandalı karışımı değişik bir ifade taşıyordu. Gözleri yuvarlak ve cam gibi parlak, yüzünün iki yanındaki elmacık kemikleri çıkık ve kemikli çenesi ise pek zayıf ve kuruydu. Sert ve haşin ifadeli yüzünün alt tarafındaki bıçak yarası izi ise hemen göze çarpıyordu. Dağınık, vahşi ifadeli yüzü onu evcilleştirilemeyeceğini gösteriyordu. Savaşçı bir eşek arısı edasıyla başı dimdikti. Redler'e gelince onun görünümü ise daha farklıydı. Zira McGuire'a göre o daha uzun boylu ve şişmandı. Güneyli Doğu'nun yöresel özelliklerini bünyesine sentezlemiş, oldukça dingin, sade ve kristal taş gibi geçirgen ve aydınlıktı. Görünüşüyle insanı oldukça rahatlatıyordu. Ancak bir Mısır freski, Curtis Redler kadar güçlü, rahat ve özgür bir görünüm verebilirdi. Tren güneye doğru tam yol ilerlemekteydi. Pencereden bakıldığında öbek öbek toplanmış ağaç grupları yemyeşil bir doğada sıklıkla yer alıyorlardı. Bu uçsuz bucaksız yeşil okyanustaki yolculuk Texas'ın çıplak otlaklarına doğru sürdü. Artık tren besi çiftliklerinden, bazen de otlak ve hayvan çiftliklerinden geçerek yoluna devam ediyordu. McGuire bir köşeye büzülmüş, biraz da kuşku ve güvensizlikleri Redler'in anlattıklarına kulak veriyordu. Kendisine yardım elini uzatan bu keşiş ona ne gibi bir numara yapabilirdi? McGuire'ın içinde bulunduğu bu durumu yorumlaması oldukça zordu. Pek çok tahminlerde bulunuyor, ancak sonuca ulaşamıyordu. Basit bir çiftçi değil diye düşünmeye başladı. Esir oturduğu yerde. Bir dolandırıcı olmadığı aşikar. O halde ne gibi bir numara düşünebilir? Oğlum Cricket, aç gözünü ve kartlarını iyi seç. Bir yanda verem, diğer yanda ise züğürtlük. İşte tam bu sırada avlandın. O halde sen iyisi mi hakkında ne düşünüldüğünü anlamaya bak. O vakti deyince sessiz kalmayı sürdür. San Antonio'ya 100 mil ötedeki Rincon istasyonuna gelince trenden indiler. Kendilerini bekleyen çiftlik arabasına binerek tekrar yola çıktılar. Araba kimi zaman otlakları yararak hızla ilerliyordu. McGuire bir an karşı konulmaz bir iyimserlik havasına girdi. İşte bu yolculuk onun kurtuluşunu müjdeler gibiydi. Kauçuk tekerlekler geçmekte oldukları arazide hafif bir patinaj yaptı. Ortalık mis gibi renk renk çiçeğin kokusuyla karışmış yeşillik kokuyordu. Bir an kokuyla başının döndüğünü hissetti. Az sonra yol bitti ve araba yeşillik okyanusu gibi bir arazinin ortasında durdu. Öbek öbek ağaçlar yine bu uçsuz bucaksız alanın değişmez dekoruydu. McGuire üzgün, sessiz ve suskun biçimde oturduğu koltuğa daha da gömülerek öylece kıpırdamadan bekliyordu. Redler'in konuşmasını biraz can sıkıcı ve tatsız homurdanmalarla yanıtladı. Kendi kendine sürekli kafasından neler geçiyor, benim için düşündüğü ne diye soruyor. İçindeki kuruntularla kendini yiyip bitiriyordu. McGuire az ötede duran tuğla ve çimento yığınına bir göz attığında bunlarla pek çok şey yapılabilir diye düşündü. Oldukça fazla sayıdaki malzemeler derli toplu bir halde ayarlanmış olarak belki de yeni bir projenin oluşturulmasında kullanılacaktı. Önceki hafta Redler yaptığı bir inceleme gezisinde hasta ve terk edilmiş bir buzağıya rastlamış ve derhal bakıma muhtaç olan bu hayvancağızla ilgilenmişti. Buzağıyı atının terkisine koyarak derhal çiftliğe getirmiş ve adamlarına ona bakmaları için emir vermişti. McGuire bu olayı dinledikten sonra kendi değerini bir an için bu buzağı ile mukayese etti. İşte o da tıpkı onun gibi sokakta bulunmuş, hasta ve çaresiz durumdayken Redley tarafından korunmaya alınıp çiftliğe getirilmişti. Bir darlık, bir sıkıntı anında Redler'in koşup imdada yetişmesi ve ona yardımda bulunabilecek kadar güçlü ve iyi görünmesi, kısaca tablo bu diye geçirdi içinden az önceki içsel çatışmalarının üstüne çıkan duygularla. San Antonio'da Redler tarafından sokaktan kurtarılan yedinci çaresiz yaratık olarak sokağın kötü havasını solumak yerine ciğerleri temiz havayla bayram edecekti. Solito çiftliği ondan önce tıpkı aynı özellikte 5 kişiyi daha misafir edip iyileştirip Redler'in konukseverliğiyle dopdolu anılarla uğurlamıştı. 6.sına biraz genç rastlanılmışsa da aynı özen ve ilgi ona da gösterilmişti. Redler elinde kırılacak bir paket taşırcasına buzağıyı kucaklamış, çiftliği getirirken görenler için bu hiç de bir sürpriz olmamıştı. Çiftlik adamları derhal onu alıp tedavisine başlamışlardı. Mac geldiği bu mekana meraklı gözlerle ve biraz da üzgün ve duyarsız şehirli bakışlarıyla izlemeyi sürdürdü. Çiftlikteki bina ise bölgenin en görkemli binalarından biriydi. Tuğlalardan örülmüş ve tek katlı olup koskoca bir verandası vardı. Sevimli bir atmosferde alacalı sığırlar, köpekler, eyerler, arabalar, koşum takımı, Kobe aksesuarları orada burada göze çarpıyor ancak çok doğal bir görüntü oluşturuyorlardı. Redler sevinçle işte gördüğün üzere en nihayet eve ulaştık dedi. Bu kutsal bir mekan derken şiddetli bir öksürük ile sarsıldı McGuire. Burada rahat etmeni sağlayacağız oğul dedi Redler açık bir sıcaklıkla. İçerisi o kadar konforlu değil ama temiz hava, doğa bunlar seni kısa sürede iyileştirecektir. Hadi gir. Odan burası diyerek onu tek katlı binadaki bir odaya soktu. Batı yönünde temiz ve genişçe bir odaydı burası. Perdeler açık pencereden dışarıya nazlı nazlı sallanıyordu. Odada eşya olarak 2 tane iskemle, üzeri gazete, bir potütün, kartuş, mürekkep ve kağıt dolu uzun bir masa ve açık renk, ağaç mobilyalı, pufla gibi bir yatak bulunuyordu. Bir anda pencerenin duvarında bir sürü antilop kafası gözüktü. Neuses'te oturanlar için bu oda tanıdık ve dost birinin olmalıydı. Ancak McGuire onlara hiç de bekledikleri dostlukla yaklaşmadı. Aksine dişlerini göstererek dostluk havasını bozdu bir anda. Elindeki bir kuruşu ters çevirip tavana fırlattı ve aynı şekilde tekrar avucunda tuttu. Sonra yine mırıldanmasını sürdürdü. Bütçemle ilgili blöf yaptığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira bu son metelikten başka hiçbir şeyim yok. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Redler ise grimsi kirpiklerinin altından biraz da öfke dolu bir bakış fırlattı. Bakışlarıyla misafirine sanki sus demek ister gibiydi. 1-2 saniye sessizlikten sonra bir kez daha kuru bir ses tonuyla konuştu. Oğul, bu para konusunu bir daha açmanı istemiyorum. Durumunu anlattın ve konu kapandı. Çiftliğimi ziyaret edenler para vermek gibi bir eyleme cüret edemezler, bilmiş ol. Yemek 1/2 saate kadar hazır olur. Hadi git ve elini yüzünü yıka. Birazdan kendini daha iyi hissedersin. Banyoda temizlik için kullanabileceğin sabun, havlu ve saf su mevcut. Peki zil nerede diye sordu McGuire etrafına bakınarak. Ne zili? Hani bir şeye ihtiyacım olursa kullanabileceğim bir zil demek istedim. Ben şey neler söylüyorum diye haykırdı. Bir kızgınlık patlayışıyla beraber. Bakın, sizden beni buraya getirmenizi, bana yardım etmenizi istemedim. Bana sormasaydınız başımdan geçenleri de anlatmazdım. Ancak 100 kilometrelik bir yolu geldim ve bir çocuk gibi, bir zavallı gibi çaresiz buradayım. Üstelik çok hasta ve mağdurum. Mücadele gücümün kalmadığını hissediyorum. Of, köşeye sıkıştım, of. McGuire kendini yatağın üzerine atarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Redler odadan çıktı ve seslendi. Hilary! 20 yaşlarında minyon ve güler yüzlü bir Meksikalı koşarak içeri girdi. Redler İspanyolca olarak Hilary, sana sonbahardaki rodeodan sonra San Carlos'ta bir yer vereceğimi söylemiştim, hatırlarsın dedi. Si, senyor, çok iyisiniz. Dinle. Bu Senorita benim arkadaşım. Kendisi rahatsız. Onunla senin ilgilenmeni isteyeceğim. Her dakika onun yanında olmanı istiyorum. Ona karşı sabırlı ve anlayışlı olmanı istiyorum. İyileştiği zaman veya onu iyileşmiş gördüğümde Las Pedros'taki çiftliğin yanındaki alanın sana verilmesi konusunu konuşacağız. Esta bueno. Si, si. Mil gracias, senyor. Hilary şükran ifadesi olarak Redler'in önünde diz çökmek istedi ancak Redler böyle bir şeyi arzu etmediğini gösterircesine onu hafifçe tuttu ve ayağa kaldırdı. Hadi kalk ayağa, gösterinin sırası değil diyerek sırtını döndü ve oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra Hillary McGuire'ın odasından çıkmaktaydı. Hemen Bradley'i bularak onunla ilgili açıklamalarda bulundu. Küçük bey, dövme dondurma, sıcak bir banyo, cin pis, tost, berber, New York Herald gazetesi sigara istediler. Ve şimdi de bu telgrafı elime vererek pencereleri kapattırıp yatağına uzandı. Bradley açtığı dolaptan bir şişe viski çıkarıp ona uzattı. Hadi bunu ona götür dedi. İşte o andan itibaren Solito çiftliğinde yepyeni bir çığır açılmıştı. Uzun haftalar sürecek olan bir terör havası ilk esintilerini hissettirmeye başladı. McGuire övünmek, yiğitlik taslamak ve kuru sıkı atmaktan geri durmuyor ve çiftliğin kovboyları buna karşın Redler'in bu son numarası karşısında sessiz kalıp onu mutlu etmek için etrafında pervane dönüyorlardı. Ancak bu adam onlar için yepyeni bir dünya görüşü olmuştu. Boksa ait teknikleri, antrenman metotlarını ve savunma atak taktiklerini onlara en ince ayrıntısına kadar anlatıyordu. Profesyonel sporcu olmanın tüm gereklerini apaçık gözler önüne seriyordu. Sevimli bir argo üslubu önceleri tümüyle şaşkınlık yarattıysa da sonradan insanlara sevimli gelmeye bile başlamıştı. Hareketleri, olağan dışı davranışları, konuşma tarzı ve ölümsüzlük azmi onları adeta büyülemişti. Sanki bir dünyalı değil de Mars'tan, Ay'dan gelmiş gibiydi. Oysa McGuire'a gelince bu yeni dünyası hiç de gözünde yoktu. Sanki etten ve kemikten değil, çimento ve briketten yapılmışçasına duyarsız da olup bitene karşı. Hayatın büyük bir akımına kapılmış gidiyordu. İçinde bulunduğu an geçmişi ve söylemiş olduklarının muhasebesine yaramıştı. Gün boyu uçsuz bucaksız ovalarda dolaşmak, gecenin suskunluğunda kendini dinlemek, tüm bunlar onu hiç mi hiç etkilemiyordu. Şafak vakti kalkıp doğayı sindirmek, mest olmak bir yana spor sayfalarına dalıp en ufak noktasına dek gazeteyi adeta yutuyordu. Hayatta sahip olmak istediği şey sadece ve sadece 37. caddede olmaktı. Gelişin üzerinden 2 ay kadar geçmişti ki yakınmalara başladı. Aslında çiftliğin belalısı dayanılmaz, söz dinlemez komutan durumundaydı. Kendini odasına kapatıp sabahtan akşama dek ağlamaklı, suçlayıcı sözlerle sızlanıp duruyordu. Yakınmalarının temel çıkış noktası onun içinde bulunduğu duruma zorla sokulduğu, yeterli bakım ve ilginin olmadığı şeklindeydi. İyileşme grafiği de saklandığından insanlar ondaki değişiklikleri de gözlemleyemiyorlardı. Kurbağa gözleri olduğundan daha parlak, sesi sert, nasırlı yüzü ise uzun süredir bir gram bile kaybetmemiş gergin duruyordu. Ancak öğleden sonraları yüzünde beliren pembelik, onu yiyip bitirdiğini söylediği hastalığı biraz gölgeliyordu. Zavallı ilerliği, bu zorba hükümdarın kaprislerine o bir avuç toprak uğruna katlanmaya çalışıyor, adeta bir esir hayatı sürüyordu. McGuire pencerenin hafif açık kalıp içeri hava girmesini istiyor, ancak odadaki tüm perdeleri sıkı sıkıya kapattırıyordu. İçeride sigara dumanı ile kaplı loş ve pusu bir hava vardı. İçeri girip çıkanlar küçük şeytanın bitmez tükenmez anlatıları, yakınmaları ile solukları kesilmiş olarak çıkıyordu. McGuire ve Veli Nimet'inin birbirlerine karşı olan tutumları da epey merak uyandırıyordu çiftlikte. Redler'e karşı hasta, söz dinlemeyen, haylaz bir çocuğun hoşgörülü, affedici babasına yaptıkları gibi örneklendirilebilirdi. Redler'in çiftlikten ayrıldığı her seferde McGuire yapmadığını bırakmıyor, herkesi canından bezdiriyordu. Redler ise oğluna karşı yine tüm iyi niyeti elden bırakmadan sade ve düzeyli yaklaşmayı sürdürüyordu. Bu zorba hükümdarın karakterini yavaş yavaş değiştireceğine inanıyordu. Gerçekten ağır bir hastalık geçirmekte olan bu adamı baskıcı tutumlarını terk edeceği güne kadar hoşgörü ve iyi niyetle beklemeyi göze almış, çok zor gibi görünse de onu hayata bağlamaya çalışıyordu. Bir gün Redler onunla her zamankinden daha uzun uzun konuştu. Bak oğul, senin temiz havaya ihtiyacın var diye başladı konuşmasına. Sana her gün gezmen için bir şoför ve araba tahsis edeceğim. Eğer istersen buralara yakın bir kampa giderek birkaç hafta bile kalabilirsin. Orada da her türlü konforun sağlanacaktır. Temiz hava ve doğa senin iyileşmen için tek çaredir. Senden daha kötü durumda olan bir Philadelphia'lı tanıyordum. Guadalupe'daki bir kampta tam 15 gün açık havada otların üzerinde yattı kalktı. İnan bu süre sonunda iyileşmesi mükemmel bir hızla gerçekleşmişti. İşte toprak, temiz hava, kısaca doğa. Bu hastalığı yenmekteki en büyük yardımcılarımdır. Hadi silkelen ve bugün atla güzel bir tur yap çiftlikte. Bu arada kendi kendine bu anlattıklarımı da düşünme fırsatın olur. Bak sana önerdiğim bu at öyle uysal ve... Ben size ne yaptım diye haykırdı McGuire. Size beni buraya getirmenizi söyledim mi? Yalvardım, vaatlerde bulundum mu? Hadi isterseniz beni kapıya koyun ya da bir tekme vurun atın beni dışarı. Ata bin Beka. Ayağımı atacak gücüm yok. Siz neden bahsediyorsunuz? Çiftliğiniz beni ne hale koydu biliyor musunuz? Doğru dürüst yiyecek bir şey yok. Görecek, konuşacak kimse yok. Daha ne sayayım? Hafif bir iç çekişle, evet, aslında çok canlı bir ortamda olduğumuz söylenemez dedi Redler. Hem yemekler de pek öyle çeşitli değil. Ama ne var ki, canının istediği bir şey varsa hemen birini gönderip aldırabilirim. Böylelikle Chad Murchison derhal onun isteklerini almak için görevlendirildi. Chad, atına atladığı gibi 50 kilometre ötedeki kasabaya giderek onun isteği üzere aldığı özel ve kokulu bir sepet üzümle çiftliğe geri döndü. Sepeti teslim edip odadan çıktığında verandada durup derin bir soluk aldı ve sanki canını kurtarmışçasına derin nefes alıp doğruca Redler'in yanına gitti. Patron, bu adam inanın en az benim kadar sağlam dedi Chad. Yumrukları bir balyoz gibi. Karnıma öyle şiddetli iki tekme savurdu ki hala iç organlarım yerinde nasıl duruyor şaşıyorum. Patron, çok üzgünüm. Böyle bir şey söylemek istemem ancak bu adam sizi sömürüyor. En az sizin benim kadar sağlıklı bu şeytan. Özür diliyorum ama bu iblis için sizin sırtınızda asalak gibi yaşamak çok rahat galiba. İyi yürekli ve iyimser bir adam olan Redder ise Chad'ın bu dediklerine katıldığını gösterir hiçbir harekette bulunmadı. Birkaç gün sonra yaşanan bir olay ise sanki McGuire için söylenmiş bu sözleri doğruluyordu. O gün öğleye doğru çiftliğin kapısı önünde duran arabadan iki adam indi. Ve o bölgede adet olduğu üzere hiçbir davet beklemeden yemek sofrasına diğerlerinin yanına oturdular. Bu yolculardan biri San Antonio'nun tanınmış ve zengin bir ailesinin reisini muayene için gidecek olan bir doktordu. Zengin çiftlik sahibi ölüm döşeğindeydi. Tabancada yaralanmış olan bu adam, muayene için gideceği yere onu götürecek olan treni bekliyordu. Yemekten sonra Redler, onu usulca bir köşeye çekti ve eline bir 20 dolar vererek, "Doktor," dedi. "Batı yönündeki odada ağır bir verem hastalığı geçirmekte olan bir misafirim var. Onu muayene edip bana neler yapabileceğimizi söyleyebilir misiniz?" "Bay Redler, yemek için ne ödeyeceğiz?" diye sordu doktor. Gözlüklerinin üzerinden ona doğru bakarak. Redler ondan parayı cebine sokmasını rica etti. Sonra birlikte McGuire'ın odasına gittiler. Redler az sonra duyacaklarını aklının ucundan bile geçirmeden misafirine şefkat ve endişe dolu gözlerle bakıyordu. 10 dakika kadar süren muayene sonucu doktor gülümser bir ifadeyle konuştu. "Bu bey yeni gıcır gıcır bir para kadar sağlıklı ve temiz. Ciğerleri benimkinden sağlam. Nefes alıp vermesi, solunum yolları, ciğerler hepsi pırıl pırıl. Hiçbir yerinde bir maraza görülmüyor. Odanın haline bakılırsa içtiği bunca tütün ve sigaraya rağmen ciğerleri sağlam. Öksürüyor ama değil mi? Daha az içmeyi denesin. Bana onun için ne yapabileceğinizi sormuştunuz. Size önerim, tarla eksin bitsin ya da sırtlan terbiyesin nasıl isterse. Arabam kapıda, şimdi gitmem gerekiyor. Yemek için teşekkürler, Allah'a ısmarladık." Doktor arkasında hafif bir rüzgar bırakarak odadan dışarı çıktı. Redler önünde duran kağıda hafif bir dokunuşla buruşturdu, sıktı, top yaptı. Bir şeyleri ezmek, koparmak geliyordu içinden. Her yıl olduğu gibi genç sırları kırmızı demirle damgalama zamanı gelip çatmıştı. Ertesi sabah kovboyların şefi olan Rose Hergin 20 kişilik ekibini toplamak üzere hazırlıklarını tamamlamaktaydı.